Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında ilerlemeye gayret ettiğimiz bu programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam Doçent Doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Geçtiğimiz haftaki programımızda hatırlayacağınız üzere Kureyş suresi hakkında hocamızdan kıymetli malumatlar edinmiştik. İnşallah bu haftaki programımızda da Maun suresinden devam etmiş olacağız. Estaizu billah, bismillah. Eraytellezî yükezzibu biddîn, fezâlikellezî yedû'ul yetîm, ve lâ yehuzzu alâ ta'âmil miskîn, feveylun lil musallîn, ellezînehum an salâtihim sâhûn, ellezînehum yurâûn, ve yemna'ûnel mâ'ûn. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlayanı gördün mü? İşte o, yetimi itip kakar. Yoksulu doyurmaya teşvik etmez. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarından gaflet ederler. Kıldıkları namazın değerini bilmez, ona önem vermezler. Onlar gösteriş yapanlardır ve hayra da mani olurlar. Evet, hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız? İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun. Elhamdülillah. Allah razı olsun.
Allah iyilik, sağlıkla daim eylesin.
Amin.
Maun suresinden giriş yapacak olursak bu haftaki programımıza kısaca hatırlatmış olduk. Buradan başlayacak olursak öncelikli olarak bu surenin birkaç önceki surelerle irtibatıyla zannediyorum başlayabiliriz. Buyurun.
Evet, Maun suresi Kur'an-ı Kerim'deki musaflardaki sırası 107. 107. sure. Alimlerin çoğuna göre Mekke döneminde, Efendimizin Mekke hayatındayken nazil olmuştur. 7 ayettir. Dini yalanlayan, iyilikten uzak duran kimselerden bahsediliyor surede. Yine aynı şekilde ismi Maun suresi. Bu da zekat vermek ya da bir şeyi geçici olarak kullanması için birisine vermek, yardımda bulunmak gibi anlamlara geliyor. İşte bu tür hayra, iyiliğe, yardıma mani olan kimselerden de riyakar, namazlarında gaflet içinde olan kimselerden de bahsedilmiş oluyor bu surede. Tabii önceki surelerle, surelerin birbiriyle irtibatından müfessirler bahsederler. Önceki surelerle birlikte düşündüğümüz zaman işte Tin suresinde ve hadel beledil emin, yani bu güvenilir şehre yemin olsun diye Mekke'ye yemin ediliyor. Yine orada aynı surede Tin suresinin sonunda fema yukezzibuke ba'du bittin, artık bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir ifadesi geçiyor. Ardından devam eden diğer surelerde İslam dininin esaslarına temas ediliyor, işaret ediliyor. İşte bu surede de dini yalanlayanı gördün mü buyurularak bu sureye başlanmış oluyor. Tabi eraeyte, gördün mü hitabı başta peygamberimize, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, dolayısıyla onun şahsında bu hitaba efendim istidatlı, kabiliyetli olan herkese olan bir hitap, bir soru. Tabi buradaki soru bir şeyi hakkında bilgi almak manasında bir soru değil, taaccüp, şaşma manasında muhatabı bir hususa, bir konuya, bir meseleye hazırlama manasında olan bir sorudur. Eraytellezî yükezzibu bittîn, dini yalanlayan, yalan sayan kimseyi gördün mü buyurularak Allah Teala'nın ceza ve mükafatını inkar edenlerin ya da dine inanmayanların durumunun hayret verici, şaşılacak bir durum olduğuna dikkat çekilmektedir. Yine olumsuza vurgu yapılarak bir bakıma müminlerin, Müslümanların, onların bu hallerine, durumlarına, kötü vaziyetlerine düşmekten onları sakındırmak için böyle bir ifade kullanılmıştır. Yani ey Muhammed, Kureyş içinde küfürlerinden, inkarlarından dolayı onların neler yaptıklarını gördün mü? Yani sen gördün ve anladın, yakından bildin ve tanıdın. Bu dini yalanlayanları sen yakinen bilir ve tanırsın manasındadır bir bakıma.
Evet, burada zaten dinleyenlerimiz de hatırlayacaktır. Birkaç sure önce Fil suresinde de hatırlayacağınız üzere Elem tera diye başlıyordu. Buradaki, bu girişteki ifadenin bir benzeri. Orada da olumsuz manada görmedin mi Rabbinin fil ashabına neler yaptığını diye de gelmişti. Burada da benzer bir ifade era eyte. Bunun olumlusu şeklinde gelmiştir, değil mi?
Evet, yani buradaki görmek illa gözle görmek manasına değildir. Anlamak, idrak etmek manasınadır. Kavramak manasınadır. Yine burada olduğu gibi şaşma gibi türlü manaları vardır. Bu her dilde olduğu gibi Türkçe'de de benzer ifadeler var. Yani gözünle görmek manasına değil de gördün mü falanca ne yapmış veya gibi bu tür ifadeler başka dillerde de kullanılır. Dolayısıyla buradaki manası şaşma, hayret etme manası ifade etmektedir.
Evet hocam, ayeti kerimenin devamına bakacak olursak dini yalanlayan, burada öncelikle zannediyorum biraz din kelimesi kavramı üstünde biraz duralım arzu ederim. Buyurun.
Şimdi Fatiha suresinde de yine bu şeylerimizde, programlarımızda ilk başladığımız sure Fatiha suresiydi elbette.
Evet.
Orada da din kelimesi geçiyordu. Maliki yevmiddin. Orada da bahsetmiştik ama tekrar belki hatırlatmakta fayda var. Din kelimesi bildiğimiz manasından başka burada ceza ve karşılık. Arapçada zaten ceza kelimesi Arapçada karşılık demektir. Olumlu olumsuz manasına da. Din kelimesi de aynı şekilde karşılık manasına geliyor. Yani insanların dünyada yaptıkları iyiliklerin, kötülüklerin Allah tarafından karşılığının verileceğini, iyiliğin, sevabının, kötülüğün, günahın, cezasının verileceğini inkar eden kimseyi gördün mü manasına alınır. Eğer bu manada alırsak, yani ceza yapılan şeylerin karşılığının olacağı manasına. Dolayısıyla manası bu oluyor. Yani Allah Teala'nın iyiliğe güzel sevap, mükafat, kötülüğe de kötü azarlama veya ceza vereceğini yalanlayan kimseyi gördün mü manasındadır. Ki Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala'nın zerre kadar iyiliği, zerre kadar kötülüğü karşılıksız bırakmayacağı ifade ediliyor. İşte Zilzal suresinin sonunda "Femen ya'mel mithkale zerratin hayran yara ve men ya'mel mithkale zerratin şerran yara." Kim zerre kadar iyilik yaparsa, zerre ağırlığınca hayır yapmışsa, iyilik yapmışsa onun karşılığını görür. Kim de zerre ağırlığınca şer, kötülük yapmışsa onu görür buyurulmaktadır. İşte dine inanmayan, Allah'a inanmayan insanlar bunu da inkar ediyorlar. İşte öldün mü hayat bitti, kim kabirden gelmiş gibi buna benzer sözler söylüyorlar. İşte dinin aslı yoktur. Neticede ahirete inanmayan insanlar dinin olarak, din manasına da alsak aynı kapıya çıkıyor. Dinin aslı yoktur, o yalandır diyen insanlar da öldükten sonra bir mükafat, ceza olacağına inanmazlar. Onun için bu şekilde olan insanlara dikkat çekiliyor. İşte böyle insanları ey Muhammed gördün mü? Elbette sen gördün ve bilirsin ki bu insanların ardından gelen ayetlerde bir takım özellikleri de sayılacaktır. İşte bu ayetin kimler hakkında nazil olduğu ile ilgili pek çok görüş var. Tabii bunları bir araya toplamak da mümkün. Hepsi hakkında da geçerli olduğunu, nazil olduğunu söylemek mümkün. Bunlardan birisi bu surenin Ebu Süfyan hakkında nazil olduğu. Henüz o zaman Müslüman olmamıştı bu sure indiğinde. Ebu Süfyan tabii sonradan Müslüman oldu. Her hafta iki deve kesermiş Ebu Süfyan. Kendisine bir yetim gelip de o kestiği develerden et istediğinde onu sopasıyla kovup iter, uzaklaştırılmış. Bir rivayet bu. Bir başka rivayet de As bin Vail diye yine azılı müşriklerden onun hakkında nazil olduğu rivayet edilmiştir. Zira bu müşrik kıyameti yalanlamak ve kötü fiiller yapmanın bu insanın özelliği, meziyeti olduğu nakledilmiştir. Yine Velid bin Mughire hakkında nazil olduğunu söyleyenler var. Ebu Cehil hakkında nazil olduğunu söyleyenler var. Şöyle bir rivayet var Ebu Cehil hakkında da. Ebu Cehil bir yetimin vasisi imiş. Efendim bir gün o yetim çıplak bir vaziyette, muhtaç bir vaziyette yanına geliyor. Ve kendi malından, yani yetimin kendi malının işte velisi, vasisi olduğu için kendi malından bir şey istiyor. Ebu Cehil onu itiyor ve aldırmıyor. Yine Kureyş'in ileri gelenleri, büyükleri de çocuğa diyorlar ki işte Muhammed'e git sana şefaat ediversin. O sana yardımcı oluversin. Aslında onlar bu sözü peygamberimize alay etmek için söylemişler. Tabii öksüz onların maksatlarını anlamadığı için peygamberimize gelip Ondan yardım istiyor. Peygamberimiz de hiçbir muhtacı geri çevirmezdi peygamberimiz. Kendisinde yoksa başkasından borç alırdı. Hiçbir şey olmasa kavlen meşhura güzel sözle gönderirdi. Peygamberimizin yanına gelince peygamberimiz onunla ilgileniyor. Tabii Ebu Cehil'in yanına gidiyor peygamberimiz. Peygamberimiz gidince Ebu Cehil bu sefer yetime malından veriyor. Bunun üzerine Kureyşler Ebu Cehil'e çıkışıyorlar. Diyorlar ki sen de diyorlar sapıttın. Sen de Muhammed gibi işte dinini terk ettin. Sahabilerden oldun gibi deyince o da Ebu Cehil diyor ki hayır diyor. Ben diyor dinimi terk etmedim, sapıtmadım. Fakat diyor Muhammed geldiği zaman diyor onun yanında sağında solunda birer harbe, birer mızrak gördüm. Eğer bu yetimin malından kendisine vermeseydim onlarla vuracak diye korktum, endişelendim. Yani ona böyle bir şey gözükmüş gözüne. Böyle rivayetler var. Yani işte kendi yetimin kendi malını kendisinden esirgiyor, vasisi olduğu halde, velisi olduğu halde bir de ona efendim hakaret ediyor, alay ediyor. İşte bu şekilde iki davranışından dolayı Ebu Cehil hakkında nazil olduğu da söylenmiştir. Yine İbn Abbas'tan bir rivayete göre bu sure Maun suresi hem cimri hem de riyakar olan bir münafık hakkında nazil olduğunu söylemiştir. Tabii bazı çok az da olsa bazı alimler bu surenin Medine'de nazil olduğunu da söyleyenler var. Ya bütün bunların hepsi hakkında da nazil olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu tür surede vasıfları, özellikleri sayılan kimseler hakkında olması da gayet doğaldır, normaldir. Zaten şöyle bir kaide vardır. Bir ayetin sebebi nüzulünün yani peygamberimize inme sebebinin hususi olması, özel olması ayetin manasının genel olmasına, bu vasıfları taşıyan diğer insanlara da şamil olmasına mani engel değildir. Dolayısıyla bütüm bu sayılanlar ve bu özelliği taşıyacak o gün ve kıyamete kadar gelecek insanlar hakkında, herkes hakkında olduğunu söylemek doğru olur. Yani bu vasıfları taşıyan bir kimse ahireti inkar ediyorsa, hesabı cezayı, bu dünyada yapılan iyilik kötülük amellerin karşılığının verileceğini inkar ediyorsa, günahlara, küfre, isyana devam ediyorsa, yetimi itip kakıyorsa, insanların iyilik hayır yapmasına mani oluyorsa, bütün bu insanların muhatabı bu sure olmaktadır veya bu surede bu tür insanlar yerilmektedir, kötülenmektedir. Hepsi hakkında olduğunu düşünmek de mümkündür.
Evet hocam, birinci ayet-i kerimeyi bu şekilde tamamlayacak olursak ikinci ayet-i kerimeye geçtiğimizde estağfirullah fezalikellezi yedu'ul yetim. Burada yine yetimle alakalı ifadeler var. Burada neler söyleyebiliriz?
İşte burada da bu dini yalanlayan, dini yalan sayan ya da işte hesabı kitabı yapılan iyiliklerin, kötülüklerin Allah tarafından verileceğini inkar eden insanların bazı vasıfları, öne çıkan vasıflarına burada dikkat çekilmektedir. Bunlardan birisi de فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمِ İşte dini yalanlayan bu kimseler, böyle kimseler ne yaparlar? Sen onları gördün mü? Eğer gördünse bilirsin ki, ya da görmediysen de bil gibi bir mana geliyor. Yani elbette bilirsin ki bu tür insanlar ne yaparlar? Dini ya da hesabı, kitabı, sevabı, günahı inkar eden bu tür insanlar yetimi itip kakarlar. Yetimi hor görürler. Efendim öksüzü, yetimi zayıf gördüğü ve Allah'tan korkmadığı için, bir hesap endişesi olmadığı için insaf ve merhametten uzak olarak yetimlere kötü davranırlar, iterler, kakarlar, hakaret ederler. Onların malına, mülküne kötü niyetle yaklaşırlar. Malını, mülkünü kendisinin istifadesine bile, işte Ebu Cehil hakkındaki rivayette olduğu gibi izin vermezler manasınadır.
Evet, yine baktığımız zaman bir sonraki ayeti kerimede, yani üçüncü ayeti kerimede de Estaizu billah ve la yahuddu ala ta'amil miskin. Burada da yine bahsedilen kişilerin özelliklerine sanki devam ediliyor gibi. Yani yoksulun yardımına koşmaz, yiyeceğine yardım etmez, bunda teşvik edici bir unsur olmaz gibi. Değil mi hocam?
Evet, yani bir diğer özelliklerde demek ki miskinin, yani biçare, fakir, yoksul kimsenin yiyeceğine, yani onu yedirmeye, teşvik etmezler, insanları bu konuda yüreklendirmezler. Kendisi tabii bundan şu da anlaşılıyor, kendisi fakiri, yoksulu, muhtacı görüp gözetmediği gibi başkası bu konu gayret içinde olan, bu konuda gayret etmek isteyen insanları da bu konuda teşvik etmezler. Hatta belki tam tersine iyilik yapmak isteyen insanlara engel olmaya, mani olmaya çalışırlar. Çaresizlerin, muhtaçların halini düşünmezler. Fakirlerin doyurulmasına, görülmesine ihtiyaçlarının taraftar olmazlar manasındadır. Ayet-i Kerime'de şöyle bir incelik var. İt'am kelimesi değil de, yani fakirlerin, yoksulların yedirilmesine teşvik etmezler değil de, yiyeceğine, efendim taamına teşvik edilmezler ifadesinde bir nükte var. Yani burada aç olan bir yoksulun imkanı olan, kudreti olanlar tarafından verilecek taama, verecekleri yiyeceğe, yemeğe sanki onlara aitmiş gibi, yani fakirin hakkıymış gibi bir mana çıkmaktadır ki nitekim başka bir ayet-i kerimede de yine bunun gibi, buna benzer bir ifade var. Zariyat suresinin 19. ayet-i kerimesinde ve fi emvalihim hakkun lissaili vel mahrum. Yani o gerçek müminlerin malında isteyen, dilenen ve muhtaç, fakir olanların bir hakkı vardır. Yani bir bakıma fakire verilecek olan zekat, sadaka fakirin bir hakkıdır, senin malında emanet durmaktadır gibi bir mana çıkmaktadır. O ona aittir. Dolayısıyla sen ona ait olan bu hakkı malından çıkarıp vermek durumundasın gibi bir mana da çıkmaktadır. Taam-ı miskin ifadesinden, taam-ı miskin, ala taamil miskin ifadesinden bu anlaşılmaktadır. Yani o zaten onun hakkıdır, onun yiyeceğidir. Sen onu vereceksin veya vermeye teşvik edeceksin manası burada çıkmaktadır. Yine efendim teşvik etmez. Buradaki fiiller hep muzari, yani geniş zaman fiilleri oldukları için gerek efendim yetimi itip kalkmaları, gerekse bu fakiri muhtacı doyurmaya teşvik etmemelerinin sürekli olduğu, bunu bir adet, alışkanlık şeklinde sürekli olarak yaptıkları da anlaşılmaktadır ki demek ki bu insanlar dine inanmayan, hesaba yapılan amellerin karşılığının verileceğine inanmayan insanlar fakiri garibi de düşünmezler. Onlara efendim yedirilmesi, içirilmesi, yardımcı olunması konusunda da bir teşvikte bulunmazlar. Kendi yapmadıkları gibi başkalarını hem teşvik etmezler hem de efendim hatta mani olmaya bile gayret ederler. Dolayısıyla Allah'a inanmayan, dine inanmayan, ahirete inanmayan insanların genel bir karakteristik özelliği başkalarına acımamaları, merhamet etmemeleri. Eğer efendim insan niçin iyilik yapar? Allah'ın rızasını kazanmak için yapar, bir sevap elde etmek için yapar. Çıkacağı ahiret yolculuğunda kendisine en iyi refik olsun diye yapar. Ama bir insan eğer hayatı sadece bu dünyadan ibaret görüyorsa, o insandan bu tür hassasiyetler beklemek, şefkat, merhamet beklemek boşuna demektir. Buradan bunu anlamak mümkün. Tabii bu tür insanlara aslında şaşılmaz ama esas şaşılacak olan nedir? Tabii ayetten şunu da çıkarmak mümkün. Dindar olan, dindar olduğunu iddia eden, dindar görünen kimselerin hem bedenen hem de mali olarak mallarıyla ilgili vazife ve ibadetlerinden eğer gaflet ederlerse, onlar bu konuda yetime kötü davranmak gibi, fakir muhtacı terslemek veya bu konuda gayret eden insanları teşvik etmek, bir yana onları engellemek gibi bir davranış içine girerlerse bu daha da şaşılacak bir şeydir. Dine inanmayan, inkar eden insan bunu yaparsa efendim o da şaşılacak bir durumdur ama esas şaşılacak olan dindar olduğunu söyleyip de bu tür davranışları yapanlar, riyakarlık yapanlar, efendim cimrilik yapan, hem dindar olup hem de cimri davranan insanların durumu daha hayrete şayandır. Nitekim belki surenin kalan kısmında da biraz buna işaret var.
Evet hocam, surenin kalan kısmına geçmeden önce burada 3. ayet-i kerime ile ilgili olarak arada bahsettiğiniz Zariyat suresindeki ayet-i kerime ile ilgili belki bir soru akla gelebilir. Nitekim bu gündelik hayatımız içerisinde özellikle şu anda oldukça fazla mülteci kardeşlerimizin olması dolayısıyla da belki bu durumla oldukça fazla karşı karşıya kalıyoruz. Nitekim ayet-i kerime şöyleydi. Onların mallarında dilenci ve yoksul için bir hak vardır. Nitekim bu malı, bu bedeni, bu canı, neyimiz var neyimiz yok hepsini belki veren taraf Allah Teala. Bir de bu bize verilen maldan infak etme meselesi ve onlara isteyene verme meselesi. Şimdi karşılaşıyoruz nitekim. Allah rızası için der veya başka bir şey der. Haline kimisi arz edebilir, kimisi edemez. Fakat bazen olur trafikte ışıklardayken olur. Bazen olur belki yürüyorsak bir üst geçitte, bir yol kenarında. Karşımıza çıktığı zaman şöyle cevapları da duyabiliyoruz. Ya Allah versin veya şimdi yok, patron yok gibi belki böyle ticarethanelerde, iş yerlerinde, ofislerde bu tip cevapları da duyabiliyoruz. Bu ayeti kerimeden yola çıkacak olursak bunlarla da alakalı zannediyorum ayeti kerimenin hitabı var.
Evet, yani insan en azından tabii karşısındaki insanın samimiyeti konusunda gönlüne bir kurt düşüyorsa çok vereceğine en azından az vermek lazım. Yani başka ayeti kerimede de geçiyor. Femmessa ile felaten har, isteyeni, dileneni efendim hor görme, küçük görme. Çok vereceğine az ver yani. Daha az ver. Eğer gönlünde onun samimiyetine karşı bir soğukluk hissediyorsan. Ama ihtiyaç sahiplerine elbette dediğiniz gibi bugün Suriyeli, mülteci pek çok kardeşimiz bir bakıma bize, biz ensar yerinde isek ki öyle olmamız gerekiyor. Muhacir olarak gelmişler, muhtaç olarak gelmişler. Biz onu kendimizi onun yerine koymamız lazım. Belki biz de aynı durumda olabilirdik veya yarın kimin ne olacağını ancak Allah bilir. Bugün varlıklı olan, zengin olan insan yarın muhtaç duruma düşebilir. Onun için Cenab-ı Hak imtihan dünyasındayız. Bir bakıma bu kardeşlerimiz de bir bakıma ahiret ticareti, sermayesi bakımından da bir fırsattır. İnfak edebilecek ihtiyaç sahibi insanların olabilmesi de veren insan açısından manevi bir kazançtır, manevi bir fırsattır. Onun için bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarını görmek, onlara yardımcı olmak üzerimizde elbette bir borçtur veya bizim malımızda eğer varsa, imkanımız varsa onların o mal içerisindeki olan hakkını çıkarıp vermek gerekiyor. Hiçbir minnet altında bırakmadan, aksine efendim bunu bir nimet bilerek onlara yardım edebilmeyi, ihsanda bulunabilmeyi bir nimet görmek gerekiyor. O duyguyla yardımcı olmaya herkesin imkan ölçüsünde gayret etmesi gerekiyor.
Evet, şimdi ise Maun suresinin 4. ayetinden devam edeceğiz. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarından gaflet ederler. Onlar gösteriş yapanlardır ve hayra da mani olurlar. Evet hocam, burada gerçekten dikkatleri çekecek ciddi bir nokta var ki yazıklar olsun o namaz kılanlara. Namazı kılanlara nasıl böyle bir ifade gelmiş ki burada neyden bahsedecek?
Evet, önceki kısımda dini yalanlayanlar ve onların bazı özelliklerinden bahsedilmişti. Bu surenin geri kalan bu ayetlerinde 4, 5, 6 ve 7. ayet-i kerimeler ile önceki ayetlerin ilişkisi, münasebeti düşünüldüğü zaman şu izahlar yapılabilir. Şimdi birinci kısımda yetimlere eziyet edip efendim yedirip içirmemek, onlara itip kalkmak, belki müşriklere, münafıklara yakışan bir özellik, alamettir. Tabii huşusuz, huzursuz kılınan namaz da yine münafıklara haydi haydi, onlara ait bir özelliktir. Kur'an-ı Kerim'in başka ayetlerinde de işaret ediliyor. Namaza tembel tembel kalktıkları, riyakarlık yaptıkları, Allah'ı çok az zikrettikleri münafıkların Kur'an-ı Kerim'de yine başka ayetlerde ifade ediliyor. Bir bakıma bu özellikler de yine münafıklara, yani müşrikler için namazdan bahsetmek söz konusu olmaz ama münafıklara isnat edilebilecek, onlara da yakışabilecek özelliklerdir. Bu sayılan özellikler aynı şekilde. Yine yetime eziyet etmek, insanları yedirip içirmeye teşvik etmemek gibi hususlardan bahsedilince tabii namazın bir özelliği de nedir? Namaz insanları, yine Ankebut suresinin 45. ayetinde geçtiği üzere inne salate tenha anil fahşai vel münker. Namaz insanı fuhşiyattan, her türlü çirkinlikten, kötülükten alıkoyar buyruluyor. Ama efendim işte demek ki bu şekilde kılınan bir namaz, riya ile, gösteriş ile, gafletle efendim kılınan bir namazın insanı kötülüklerden alıkoyamayacağı bir bakıma ifade edilmiş oluyor. Önceki kötü özelliklere ilaveten, namazı bu şekilde gafletle kılınırsa, namazdan gafil olunursa onun da bir fayda vermeyeceği ifade edilmiş oluyor. Yine birinci kısımda ifade edildiği üzere yetime eziyet etmek, fakiri muhtacı doyurmaya teşvik etmemek, Allah'ın mahlukatına karşı şefkatli olma hususunda bir kusurdur, bir noksandır, bir hatadır, bir günahtır. Namazında gaflet ise Allah'ın emrine karşı, Allah'a itaat konusunda bir kusurdur. Onun için insanın hem insanlara karşı, diğer muhtaçlara karşı, hem de Allah'a karşı olan haklarını koruması, riayet etmesi gerekir. Bu ikinci kısımda da bir bakıma, birinci kısımda kul hakları, ikinci kısımda da Allah haklarına dair hususlar, en önemli hususlara işaret edildiğini söylemek yanlış olmaz. Onun için tabii namaz çok mühim olduğu için namaz konusundaki kusur veil kelimesiyle ifade edilmiş. Veil aslında cehennemdeki bir yerin de ismidir. Bir vadinin de ismidir rivayetlere göre. Bu Kur'an-ı Kerim'de veil kelimesinin geçtiği ayetlere bakıldığı zaman ileri derecede bir suç, büyük bir günah işlenmiş olduğu zaman bu veil kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Mesela veylül lil mutaffifin ayetinde ölçüde, tartıda hile yapanlara yazıklar olsun. Yine efendim kitaplarını tahrif eden, bozan Yahudiler, Hristiyanlar hakkında belki فَوَيْلُوا لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْدِيهِمْ Kitabı kendi elleriyle yazıp da ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ Sonra bu kendi eliyle yazdıkları, tahrif ettikleri kitaba bu Allah katındandır diyenler لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا Az bir bedel karşılığında onu satmak için diyenlere yazıklar olsun. Yine فَوَيْلُوا لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيهِمْ Tekrar yine elleriyle yazdıklarından dolayı yazdıkları şey için onlara yazıklar olsun. Ve veylül lehum mimma yeksibun. Yine Allah'ın dinini bu şekilde tahrif edip bozup karşılığında kazandıkları şeye yazıklar olsun deniliyor. Yine bir başka örnek, mesela Hümeze suresinde veylül li kulli humezetil lumeze. Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi, alay etmeyi, ayıplamayı alışkanlık haline getirenlere veil olsun, yazıklar olsun buyuruyor. Onun için dolayısıyla bu örneklerde olduğu gibi veil kelimesi çok büyük hatalar için daha çok Kur'an-ı Kerim'de zikrediliyor. O hataların ne kadar yanlış, büyük hatalar olduğuna işaret olmak üzere. Burada da yine feveylül lil musallin, o namaz kılanlara yazıklar olsun diye başlıyor. Hangi namaz kılanlar olduğu da arkadan ifade ediliyor. Rivayete göre işte şöyle bir rivayet de var. Herkes cehennemde suçuna göre bağırıp çağıracak, ağlayacak. İşte mesela işte her yaptığı hatadan dolayı, şunu yaptığımdan dolayı veil olsun bana, yazık olsun bana. İşte cahiliye devrinde işlediğim şu hatalardan dolayı veya şu işlediğim günahlardan dolayı, işte namazımdaki kusurumdan ötürü veil bana, yazık bana, vay halime gibi sözler söyleyeceği de bazı rivayetlerde naklediliyor.
Evet hocam, bu dördüncü ayeti kerimede dediğiniz üzere yazıklar olsun o namaz kılanlara ki demiştik. Bunu biraz daha açacak olursak zaten devamında gelen yani beşinci ayeti kerimede de bunu biraz açmaya başlıyor. Estağfirullah. Ellezine hum an salatihim sahun. O kimseler ki, yani o yazıklar olsun denilen kimseleri açmaya başlıyor. O kimseler ki namazlarından gaflet ederler. Gaflet hali üzredirler. Bunu nasıl anlayabiliriz hocam?
Evet, yani namazlarından gaflet içindedirler şeklindeki ifadesi tabii müfessirler tarafından farklı değerlendirmelere tabi tutulmuştur. Namaz tabii İslam'ın en önemli esası, en önemli ibadet, dinin direği olarak ifade, imadüddin, dinin direği olarak ifade edilen bir ibadet. Tabii bu direk, hani Kızılay çadırı gibi, Kızılay çadırının ortasındaki direk yani. O direk çöktü mü bina çöker. Yani birkaç tane de ana direği yani manasına. Ayette dikkat edilirse an salatihim, namazlarından gafildirler, gaflet içindedirler. Namazlarında fi salatihim değil, Mesela Mü'minun suresinin başında kad eflehal mü'minun ellezinehum fi salatihim. Namazlarında huşu içinde oldukları için felaha erdiler. Ama burada namazlarında gafildirler ifadesi olmaması bazı ulema tarafından, mesela ilk devir alimlerinden Ata bin Dinar İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle bir rivayet naklediyor. Eğer diyor Allah Teala ellezinehum fi salatihim haşiun, namazlarında gafil olanlara yazıklar olsun demiş olsaydı bu tehdit diyor müminler hakkında olurdu. Ama burada an salatihim, namazlarından gafil olanlara demiştir. Namazlarından gafil olan, namazı hatırlamayan, namaza boş veren kimselerdir şeklinde anlaşılmasının da mümkün olacağını söylemiş. Ancak bazı alimler, mesela Fahrettin Razi bu görüşe pek katılmıyor. Diyor ki namazdan gafil olma, namaz kılmama, terk etme manasına gelmeyebilir. O şekilde anlaşılmayabilir. Çünkü ayetin başında yukarı bir önceki ayette işte feveylül lil musallin deniyordu. Namaz kılanlara yazıklar olsun, vay onların haline denilmek suretiyle burada esas bahsedilenlerin namazla ilgisi olmayanlar değil, daha ziyade namaz kılıp da namazdan gafil olmanın elbette namazı terk manasına olsa bile efendim bunu yapan bundan dolayı ne münafık olur ne yani dolayısıyla namazı efendim bu şekilde kılanların gaflet içinde kılanlar şeklinde olmasının da anlaşılabileceğini söylemiştir. Bu namaza mesela şunun gibi bir başka ayet-i kerimede de münafıklardan bahsedilirken ve izâ kâmû ilâ salâti kâmû küsâlâ, münafıklar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. Yurâûnen nâse, yine orada da aynı riyakarlık meselesi var. Onlar riyakarlık yaparlar. Ve lâ yezkurûne Allâhe illâ kalîlâ, Allah'ı çok az zikrederler. Ayetinde ifade edildiği gibidir. Onun için burada namazdan gafil olduklarına, yani namaz kılmadıklarına manasına geldiği gibi, namaz kıldıkları halde namaza gereken özeni, gereken dikkati göstermemek manasına da olabileceğini söylemiştir. Tabii namazdan gafil olmak, namazı unutmak, namazın tamamen namazı dikkate almamak veya işte kılmadığında hiç üzülmemek, endişelenmemek, bazen kılmak, bazen kılmamak, bunlar da bu ayete dahil olduğu gibi namazı kıldığı halde namazı gafletle kılmak, yani bir bölümünde Allah'ın huzurunda olduğu şuurunu, ihsan duygusunu muhafaza ederken bir bölümünde bunu kaybetmek, bazı bölümlerinde veya namazın çoğunda bunu kaybetmek, Peygamberimiz de bir hadislerinde öyle diyor, öyle buyuruyor. İşte namaz kılan kimseye, kimine işte üçte bir kalır, üçte ikisi kalır, bilmem onda bire kadar belki bu gider. Yani bu neye göre? İnsanın namazda Allah'ın huzurunda olduğu, onun huzurunda bulunduğu şuurunu ne kadar devam ettirdiğine göre bu hal devam eder veya namazdan kazancı ona göre olur. Yani burada namazdan sehvin, namazdan gafil olmanın gaflete düşmek manasına olabileceğini, müminler için de bunun, yani namazın bir bölümünde gafil olmak manasına müminlerin hallerinden olacağı, ama namazdan gaflete düşmenin, namazı tamamen önemsememenin veya bazen kılıp bazen kılmamanın başkaları, münafıklar içinde veya kafirler için mesela hiç öyle bir derdi yok. Bu manaya da, her iki manaya da gelebileceği şeklinde yorumlanmıştır. Bir de ayetin sonunda sahun kelimesi var. Sehiv kelimesi, hani sehiv secdesi diye yanılma, unutma, gaflet manasına geliyor sehiv kelimesi. Tabii bunu yine namazlarının vakitlerine ve şartlarına uymazlar şeklinde anlaşılabilir. Yani namazlarından gafildirler, namaza gereken özeni, dikkati vermezler. İşte bazen kılarlar, bazen kılmazlar. Kılmadıkları zaman, kaçırdıkları zaman bu tür insanlar, işte yazıklar olsun denilen bu tür insanlar, kaçırdığında da bir üzüntü duymaz, bir mazereti bile belki olmadan önem vermez namaza manasında anlaşılabilir. Buna göre namaz kılıp kılmamaya aldırmaz manasında olabilir. İşte bazı işte Hasan Basri Hazretleri gibi tabiunun ileri gelenlerinden bir takım zevat bu görüştedirler. Tabii bu konuda pek çok sözler, pek çok tefsirlerde bulunulmuştur, izahlarda bulunmuştur. Efendim, namazı ciddiye almamak, kılıp kılmadığını aldırmamak, vaktine dikkat etmemek, geçip geçmediğini aldırmamak, vaktinden geri bırakmak, yani zamanında kılmamak, terk ettiği için, namazı kılmadığı için üzülmemek, kıldığı vakitte yani Allah için samimiyetle, ihlasla kılmamak, dünyaya ait bir takım gayeler için, maksatlar için münafıkların kıldığı gibi kılmak ya da riyakarlık olsun diye kılmak, insanlar arasında olduğu zaman namazı kılmak ama tek başına kaldığında kılmamak, kıldığı zaman da Allah'ın huzurunda olduğu şuuruyla kılmamak gibi pek çok manalara geldiği müfessirler tarafından ifade edilmiştir. Tabii burada musalli denildiğine göre aslında Fahrettin Razi'nin dediği gibi burada namazı kılıyor ama özensiz kılıyor manası aslında ayeti düşündüğümüz zaman daha öne çıkıyor, daha aşikar bir mana olduğu anlaşılıyor. Yine şöyle bir rivayet var. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'den rivayete göre o diyor peygamberimize bu ayeti sordum. Yani bu kimdir bu feveylülil musallin ellezine man salatihim sahun diye. Peygamberimiz buyurdu ki diyor onlar namazı vaktinden geriye bırakanlardır. Yani namazı vaktinde kılmayanlar geçerli bir mazeret olmadığı halde kazaya bırakanlardır buyurdu. Bir başka rivayete göre ise Ebu Berze el-Eslemi'den rivayete göre bu ayet diyor nazil olduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allahu Ekber. Bu sizin için her birinize bütün dünya kadar bağış vermekten daha hayırlıdır. Yani bu ayet onlar o kimselerdir ki namaz kılarsa namazın bir hayrı olacağını ummaz. Yani bir namaz kıldığı zaman ondan bir hayır beklemez. Terk ederse Rabbinden korkmaz. Yani namazın onun yanında hiçbir değeri kıymeti yoktur. Bu tür insanlar içindir şeklinde söylediğini nakletmiştir.
Evet hocam, bununla birlikte belki bir sonraki ayete geçtiğimizde de yine aynı şekilde bu kendilerine yazıklar olsun denilen zümreyle alakalı tavsife devam ediliyor. Estağfirullah. Ellezinehum yuraun. Onlar ki gösteriş yaparlar, gösteriş içerisindedirler. Nasıl olur hocam namazda gösteriş?
Veya evet, normal yani bir demek gösteriş. Ki bu ayet hem yazıklar olsun o namaz kılanlara ifadesi, bir sonraki beşinci ayette namazlarından gafildirler. Peki bu namazlarından gafil olan insanların diğer özellikleri nedir? Altıncı ayette bunun özelliklerinden birisi riyakarlık yapmaları, gösteriş için yapmaları, gerek namazı gerek diğer ibadetlerini, taatlerini insanları dikkate alarak, insanlar görsün, takdir etsin diyerek yapmış olmaları bir özellik olarak ifade ediliyor. Bir diğeri de ve yemnaun el maun, hayra, iyiliğe, zekata, her türlü iyiliğe, azıcık bir iyiliğe bile engel olmaları bu insanların diğer bir özelliği olarak zikrediliyor. Tabii münafık ile riyakar arasında bir yakınlık var. Yani münafık içinde iman etmediği halde insanlara inandığı ve o şekilde yaşadığını göstermeye çalışıyor. Ama aralarında şöyle bir fark var. Münafık görünüşte, zahirde iman etmiş gibi davranıyor ama içinde inkarı, küfrü saklıyor. Riyakar ise, riya için, gösteriş için amel işleyen kimse ise kendisini görenler dindar olduğuna inansınlar diye kalbinde olmadığı halde kendisi huşu, takva sahibi bir kimseymiş gibi, ihlaslı bir kimseymiş gibi insanların o şekilde görmelerini, algılamalarını sağlamaya çalışıyor. Veya da şöyle de denilebilir. Münafık kimsenin olmadığı, görmediği yer ve zamanda namaz kılmıyor ama riyakar insanlar gördüğü zaman, yani en güzel namazı insanların yanında kılmaya veya insanların yanında güzel amel işliyor gibi davranmaya, onların o şekilde görmelerini sağlamaya çalışıyor. Aralarında böyle bir yakınlık veya bir kısmen bir nüans farkı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii farz olan ibadetleri cemaatte namaz gibi, efendim farzları eda gibi, bunları riya oluyor diye saklamak olmaz. Mutlaka riyayı, hastalığını tedavi etmek, bu ibadetlere devam etmek gerekir. Ben ne yapayım işte riyakarlık geliyor içime, namaz kılmayayım diye bir şey düşünülemez. İnsan ne yapacak? Hastalığı tedavi edecek. Farzları özellikle açıktan yapacak. Ama nafileleri daha ziyade gizli yapmak, insanlara göstermeden yapmak daha çok teşvik edilmiştir. Ama bir insanın riyaya düşme endişesi yoksa, diğer insanlara örnek olmak üzere nafileleri de açıktan yapması caiz görülmüştür. Tabii burada bu ayeti kerime iki şeyi, onlar namazlarından gafildirler ayeti iki şeyi ifade eder bir bakıma: namazın vaktini geçirmeyi ve insanın namazda gaflet içinde olmasını. Bir de bu insanların dediğimiz gibi riyakarlık ve hayra mani olmak gibi özelliklerinden bahsediliyor ayette. Demek ki bir özellikleri de ve yemne'un el ma'un, zekat gibi, hayır gibi, hatta basit bir iyilik gibi, yardım gibi şeyleri de ne yaparlar? Bu özellikleri sayılan insanlar engellerler, mani olurlar. Kendileri cimri pinti oldukları gibi, efendim demek ki başkasına engel oluyorsa zaten kendi haydi haydi iyiliğe, hayra yanaşmayan kimseler demektir. Bu vasıfları sayılan kimseler. Hülasa yani bu sureyi belki vaktimiz herhalde bitmek üzere şöylece derleyip toparlamak mümkün. Özellikle surenin bu ikinci kısmından bahsettik bu ikinci bölümde. Namazdan gafil olmak ya da namazda gafil olmak. İkincisi riyakarlık. Üçüncüsü insanlara iyilik, yardıma engel olmak. Kendi yapmadığı gibi iyiliğe, hayra engel olmak. Bunlar kendisine yazıklar olsun, veil olsun denilmeye hak eden kimselerdir. Onun için bu fiilleri yapan insanlar münafık olmasalar bile, riyakar, iyiliğe, hayra engel olan, namazlarını gafletle geçiren insanlar büyük bir tehdit altındadırlar demektir. Münafıklığa düşmek üzeredir demektir. Mümin kimseler ise zaten münafıksa münafıktan efendim bu tür şeyleri beklemek zaten tabidir, doğaldır diye ifade edebiliriz.
Evet, hocam vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir dahaki programımızda kaldığımız yerden devam ederiz.
Kevser suresinden.
Evet, Kevser suresinden inşallah devam ederiz. Peki, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu haftada bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu haftaki programımızda Maun suresiyle alakalı hocamızdan kıymetli malumatlar edinmiş olduk. İnşallah bir sonraki programımızda Kevser suresinden devam etmeyi ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.